Ayrım 20. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 170. Malikaneye girdiği ilk andaki karşılama bile zavallı, güçsüz mirasçıya bu evde huzurlu tek bir saat geçiremeyeceğini anlatmaya yeterli olmuştu. Tabii Kanitz'in genç kadının içinde bulunduğu bu ruh halinden haberi olamazdı. Genç kadın ise yalnızca bu nedenle Kanitz'in hemen o gün güvenilir bir alıcı bulabileceklerini söyleyerek Viyana'ya gitme önerisini sevinçle karşıladı. Bu ciddi, yakışıklı, yardımsever, her konuda bilgi sahibi, melankolik bakışlı adamı karşısına tanrı çıkarmış olmalıydı. Bundan dolayı da pek bir şey sormadı. Kanitz ise mutluluk içinde tüm evrakları teslim etti ve satıştan elde edilecek tutarla yapması gereken yatırımlarla ilgili önerileri munis, mavi bakışlarla dinledi. Parasını mutlaka güvenilir bir araçta değerlendirmeliydi. Örneğin hazine bonosunda. Kimseye güvenmemeli, servetinin bir tek kuruşunu bile kimseye emanet etmemeliydi. Tümünü bankaya yatırıp yönetimini bir notere ama yalnızca kraliyet noterini verebilirdi. Avukat tutmasına ya da avukatına danışmasına ise hiç gerek yoktu. Hem zaten avukatlar normalde hallolacak konuları karıştırmaktan başka bir işe de yaramıyorlardı. Bu arada Kanitz sık sık 3-5 yıl sonra malikanenin ve öteki malların daha yüksek bir bedel karşılığında satılmalarının da mümkün olabileceğini belirtiyordu. Ancak bu arada yapılmak zorunda kalınacak masraflar, mahkemelerde ve resmi dairelerde verilecek uğraşlar onu bezdirebilirdi. Bu sakin, huzur isteyen kadının gözlerinde mahkeme ve ticaretten duyduğu nefreti fark edince de hemen sonuca geliyordu. Hemen. Hemen işlemlere başlamalıydılar. Böylece aynı gün öğleden sonra Petrovic şatoya dönmeden Viyana'ya giden ekspres trendeki yerlerini aldılar. Her şey yıldırım hızıyla olup bitmiş, bu arada Fräulein Dietzenhof tüm mal varlığının satışı için yetki verdiği yabancı adamın adını sormayı bile unutmuştu. Trende birinci sınıf bir kompartımanda yolculuk ettiler. Bu kırmızı kadife koltuklarda Kekesfalva ilk kez oturuyordu. Aynı şekilde Viyana'ya vardıklarında da Kanitz genç kadını Kärntnerstraße'deki konforlu bir otele yerleştirip kendisi de aynı otelde bir oda tuttu. Bu çok gerekliydi. Bir yandan hemen o akşam iş ortağı, avukat Doktor Gollinger'e ertesi gün satışın geri dönülemeyecek şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak satış sözleşmesini hazırlatmak istiyor, öteki yandan kurbanının bir an olsun yalnız bırakmaya cesaret edemiyordu. Bu arada aklına, doğrusunu söylemek gerekirse, dahice bir fikir geldi. Fräulein Dietzenhof'a akşam saatlerini değerlendirmek için operadaki herkesin heyecanla beklediği bir galaya gitmeyi önerdi. Bu arada kendisi de satın almak üzere büyük bir malikane aradığını bildiği adamla konuşmaya ve işi bitirmeye çalışacaktı. Bu denli yakınlık ve özen görmenin sarhoşluğu içindeki genç kadın teklifi mutlulukla kabul etti. Kanitz onu operaya bırakıp 4 saat için yerini ve kimseyle görüşmemesini garantiledikten sonra bir fiakra binip, bunu da yaşamında ilk kez yapıyordu, doğruca yardakçısı Doktor Gollinger'e gitti. Ne var ki adam evinde değildi. Kanitz onu yakındaki bir meyhanede buldu ve 2000 kron kazanmak istiyorsa hemen o gece tüm detayları üzerinde ayrıntılı olarak çalışılmış bir satış sözleşmesi hazırlayıp ertesi akşam saat 7 için satış evraklarıyla birlikte işlemi gerçekleştirecek noteri de ayarlaması gerektiğini belirtti. Kanitz belki de yaşamının ilk müsrifliğini yapıp fiyakırı tüm bu işlemler tamamlanana kadar avukatın kapısında bekletti. Gerekli talimatları verdikten sonra tam zamanında operaya yetişip oyunun sarhoşluğuna kendini kaptırmış olan Dietzenhof'u fuayede karşıladı ve ona otele kadar eşlik etti. Böylece Kanitz için ikinci uykusuz gece başlıyordu. Hedefine yaklaştıkça eline geçen fırsatı son anda elinden kaçırma kuşkusu da artıyordu. İkide bir yatağında doğrulup oturuyor, ertesi gün uygulayacağı stratejinin ayrıntılarını teker teker gözden geçiriyordu. En önemlisi de kadını bir an için olsun yalnız bırakmamaktı. Bir fiyakır kiralayacak, nereye giderlerse kapısında bekletecekti. Böylece yolda yürürken bir rastlantı sonucu kadınla avukatının karşılaşması olasılığı da ortadan kalkmış oluyordu. Ayrıca gazete okuması da engellenmeliydi. Gazetede Orosvar davası hakkında okuyacağı bir makale, ikinci bir defa aldatıldığı kuşkusuna kapılmasına neden olabilirdi. Gerçekte ise tüm bu kuşkular ve tedbirler gereksizdi. Kurbanın kaçmak gibi bir isteği yoktu ki. Boynuna pembe kurdele bağlanmış bir koyun gibi acımasız çobanın peşinden gönüllü olarak gidiyordu. Dostumuz uykusuz geçirilen gecenin ardından sabah kahvaltı salonuna girdiğinde zavallı genç kadın kendi diktiği her zamanki giysisi içinde sabırla Kanitz'i bekliyor oluyordu. Böylece Kanitz'in genç kadını tamamen gereksiz yere sabahtan akşama kadar oradan oraya koşturduğu, uykusuz geçirdiği gecede bu işlerin ne kadar zor olduğunu ona göstermek üzere özellikle kurguladığı yapmacık zorluklarla dopdolu garip bir kovalamaca başladı. Ayrıntılara girmek istemiyorum ama Kanitz onu avukatının yazıhanesine götürüp oradan çok farklı birçok işle ilgili olarak çeşitli yerlere telefon etti. Daha sonra ise bankaya götürerek yatırım araçları hakkında bilgi vermek ve hesap açmak üzere müşteri temsilcisiyle görüştürdü. Fiyat hakkında bilgi edinmek istermişçesine birkaç sahte emlak bürosuna ve ipotek karşılığı para veren finans kuruluşuna uğradı. Kadıncağız nereye giderlerse gitsinler, ses çıkarmadan Kanitz'i izliyor, dostumuz içeride yapmacık çalışmaları yaparken o hep dışarıdaki bekleme salonlarında büyük bir sabır ve sükunetle işlerin bitmesini bekliyordu. Prensesin yanında geçirdiği 12 yıllık esir hayatından sonra kapı önünde beklemek onun için doğal bir olay olup çıkmıştı. Bundan sıkılmıyor, en ufak bir eziklik bile hissetmiyor, yalnızca kollarını kenetleyip sabırla bekliyor, arada sırada önünden biri geçince de mavi bakışlarını yere indiriyordu. Kanitz'in ondan istediği her şeyleri yerine getirirken bir çocuk kadar uysaldı. Bankadaki evrakları bir kez olsun bakmaya gerek görmeden imzaladı. Henüz eline geçmeyen bir parayla ilgili hesapları öylesine tereddütsüzce imzaladı ki Kanitz bu çılgın kadının 140 hatta 130 kronla bile mutlu olabileceği gibi haince düşüncelerin ıstırabını çekmeye başladı. Bankadaki müşteri temsilcisi demiryolu tahvillerini önerince hemen evet demiş, banka hisselerinden alma önerisini de hemen onaylamış ancak her defasında korkuyla onay beklercesine Kanitz'e bakmıştı. Bütün bu ticari işlemlerin, yatırımların, evrakların, imzalamaların hatta paraya doğrudan bakmanın bile genç kadın huzursuz ettiği anlaşılıyordu. Böylesine sorumluluk yükleyen, karmaşık, anlayamadığı para işleriyle uğraşmak yerine huzurlu odasında oturmak, kitap okumak, nakış işlemek ya da piyano çalmak istediği o kadar belliydi ki. Ancak Kanitz yorulmak nedir bilmeden sabahın 9'undan akşamın 6.30'una kadar genç kadını bu sahte çemberde dolaştırıp durdu. Bunda amacı bazen kadıncağıza daha önce de söz verdiği gibi alacağı parayı en doğru ve verimli şekilde değerlendirmekte yardımcı olmak, bazen de işlemlerle gözünü korkutmaktı. Sonuçta ikisi de yorgunluktan bitap düştüler. Kanitz bir pastanede oturup biraz dinlenmelerini önerdi. Nasıl olsa işlerin önemli kısmı halledilmişti. Satış mükemmel denilebilecek koşullarla gerçekleşmişti. Artık tek yapılması gereken saat 7'de notere gidip satış sözleşmesini imzalamak ve söz verilen bedeli tahsil etmekti. Bunu duyunca Dietzenhof'un yüzünü bir sevinç dalgası kapladı. Öyleyse hemen yarın sabah yola çıkabilirim. İki mavi göz heyecanla Kanitz'i süzüyordu. Elbette diye yanıtlayan Kanitz bu sözleriyle genç kadının heyecanını yatıştırmıştı. Bir saat kadar sonra yeryüzünün en özgür kadını olacaksınız. Bundan böyle para ve mal için üzülmenize, endişelenmenize hiç gerek olmayacak. Aylık 6.000 kronluk geliriniz garanti, kusursuz bir yatırım yaptınız. Artık dünyanın neresinde isterseniz ve nasıl isterseniz öyle yaşayabilirsiniz. Nezaket gereği genç kadının nereye gitmek istediğini sordu. Genç kadının yüzünde yeniden karamsar bir ifade belirdi. İlk olarak Westfalen'daki akrabalarımın yanına gitmeyi düşünüyorum. Sanırım yarın sabah Köln üzerinden oraya giden bir tren var. Kanitz hemen olağanüstü bir ilgi gösterdi. Garsondan tren tarifesini isteyip tüm seferleri dikkatle inceledi. Viyana-Frankfurt-Köln ekspresiyle gidildiği takdirde Osnabrück'te aktarma yapmak gerekiyordu. En uygunu sabah 9.20'de kalkıp akşam Frankfurt'a ulaşan trenle gitmek olacaktı. Frankfurt'ta bir gece otelde kalınabilir, böylece yolculuğun yorgunluğu da bir ölçüde giderilebilirdi. Bu arada telaşla tarifeyi karıştırırken bir protestan kimsesizler yurdunun ilanına da rastladı. Kanitz genç kadına bilet için endişelenmesine hiç gerek olmadığını, kendisinin temin edeceğini ve bu arada rahat ettiğinden emin olmak için onu ertesi sabah istasyona kadar götürüp yolcu edeceğini söyledi. Bu tür konuşmalarla zaman Kanis'in beklediğinden de çabuk geçti. Saate gözü takılınca birden heyecanla ekledi. Haydi artık gidelim, noter bizi bekliyor. Bir saat gibi kısa bir sürede noterdeki işlerinin tamamı halloldu. Dostumuzun genç kadına kalan mirasın dörtte üçünü ele geçirmesine bir saatlik kısa bir zaman yeterli olmuştu. Kanis'in suç ortağı, Kekesfalva malikanesinin adını ve dikkat çekecek kadar düşük satış bedelini görünce eski ortağını imrenerek süzdü ve Dietzenhof'a belli etmeden olayı anladığını belirtir şekilde göz kırptı. Bu hayranlık dolu bakış kelimelerle anlamdırılacak olsa, mükemmel bir vurgun bu, alçak herif, yine neler başardın diyordu. Noter de küçük gözlüğünün ardından ilgiyle Fräulein Dietzenhof'u inceliyordu. O da diğerleri gibi gazetelerden Orosvar mirası etrafında dönen kavgaları okumuştu ve yapılan satış bu kanun adamına da kuşkulu görünüyordu. Zavallı kadın diye düşünüyordu, yine kötü ellere düşmüşsün. Ancak bir satış işlemi sırasında alıcıyı ya da satıcıyı uyarmak noterin sorumluluğu değildi. Anlaşma koşullarını denetlemesi, gerekli mühür ve imzaları tamamlaması ve ödeme planını belirlemesi yeterliydi. O zamana kadar pek çok kuşkulu işleme tanık olmuş, imparatorluk mührüyle bunların onaylamak zorunda kalmıştı. Bu açıdan suskun kalarak başını öne eğdi ve satış sözleşmelerini önüne serdi ve ilk olarak Dietzenhof'u evrakları imzalamak üzere yanına çağırdı. Masum yaratık bu davetten bile ürkmüştü. Ancak koruyucusu Kanis'e tereddütle bakıp onun cesaret verici baş sallamasını gördükten sonra masaya yanaştı ve Almanlara özgü açık, belirgin ve dik el yazısıyla Annette Beate Maria Dietzenhof yazarak imzaladı. Onu dostumuzun imza eylemi izledi. Böylece her şey tamamdı. Satış evrakları düzenlenmiş ve imzalanmış, para notere teslim edilmiş ve ertesi gün paranın yatacağı banka hesabı belirlenmişti. Leopold Kanis bir çırpıda servetini ikiye, hatta üçe katlamıştı. Artık o, andan sonra Kekesfalva malikanesinin tek sahibi ve efendisi oldu. Noter özenle imzaların ıslak mürekkeplerini kuruttu. Daha sonra üçü de teker teker noterin elini sıkarak merdivenlerden aşağı indiler. Dietzenhof en önde iniyor, onu heyecandan soluk almakta bile güçlük çeken Kanitz izliyordu. İş ortağı ise en arkada kalmış, bir yandan Kanitz'in sırtını sürekli olarak bastonuyla dürterken, bir yandan da fazla biradan kalınlaşmış sesiyle sürekli olarak yalnızca kendisini anlayacağı şekilde mırıldanıyordu. Lumpus Maximus, Lumpus Maximus. Ama Doktor Gollinger kapının önünde alaylı bir şekilde reverans yaparak ayrılınca Kanis tedirginlik duymaya başladı. Çünkü böylece kurbanıyla yalnız kalmış oluyordu ki bu da onu korkutuyordu. Ondaki bu ani değişikliği anlamaya çalışmalısınız teminim. Dostumuzun birden vicdan azabı çekmeye başladığını söyleyecek kadar duygusallaştığımı sanmayın sakın. Ama gerçekten de atılan imza ile beraber ikisinin arasındaki alışılmadık ilişkide belirsiz bir değişiklik sezilmeye başlamıştı. Düşünün bir kez, iki koca gün boyunca Kanitz alıcı sıfatıyla satıcı sıfatındaki kadının elinde tutmak için olağanüstü bir çaba sarf etmişti. Bu iki günde kadın, Kanitz için stratejik olarak kuşatıp teslim olmaya zorlanması gereken bir düşmandı. Ancak o anda bu finansal operasyon başarıyla tamamlanmıştı. Napolyon Kanitz galip gelmişti. Zafer kayıtsız şartsız onundu. Basit elbisesiyle Walfisch Gasse'de ilerleyen bu sessiz zavallı kızcağız onun ne düşmanı ne de rakibiydi artık. Her ne kadar tuhaf görünse de dostumuz o anda bu çabuk zaferin mutluluğunu hissetmekten çok rakibinin ona galibiyeti inanılmayacak derecede kolaylaştırmış olmasının ezikliğini duyuyordu. Bu genelde böyledir. Kişi birine haksızlık ettiği zaman zarara uğrayanın da basit bir noktada da olsa yanlış yaptığını veya haksız davrandığını saptamaya ya da bu şekilde kendini kandırmaya uğraşır ve bundan gizemli bir hoşnutluk duyar. Aldatılanın küçük de olsa bir suçu olduğunu belirlemek bir anlamda vicdanı rahatlatır. Ancak Kanitz bu kurbanı suçlayacak hiç ama hiçbir şey bulamıyordu. Ona kayıtsız şartsız güvenmiş, yardım umuduyla elini uzatmıştı. Hatta son anda bile minnettarlık dolu mavi bakışlarla onun onayını almıştı. Ona ne söyleyebilirdi? Satıştan, daha doğrusu kaybettiği servetten dolayı tebrik mi etmeliydi? Dostumuz kendini giderek daha huzursuz hissediyordu. Ona oteline kadar eşlik ederim, sonra bu konu tamamen kapanmış olur diye düşündü aceleyle. Ancak hemen yanında yürüyen kurbanının da giderek huzursuzlandığı görülüyordu. Onun yürüyüşü de daha düşünceli, kararsız bir görünüm almıştı. Kanit, başı önünde yürümesine rağmen bu değişikliği hemen fark etti. Genç kadının yüzüne bakmaya cesaret edememesine rağmen kararsız adımlar attığını ve önemli bir şeyler düşündüğünü anlıyordu. Kanis birden korkuya kapıldı. Sonunda benim alıcı olduğumu anladı dedi kendi kendine. Hiç kuşkusuz birazdan beni suçlamaya, sitem etmeye başlayacak. Aceleciliğinden dolayı kendine kızıyor olmalı. Herhalde pişman oldu. Kim bilir, belki hemen yarın sabah avukatına koşmayı planlıyordur. Walfish gasse boyunca hiç konuşmadan yan yana yürümüşlerdi. Neden sonra genç kadın cesaretini toplayarak fısıldamaya başladı. Sizden beni bağışlamanızı isteyeceğim. Yarın sabah erkenden buradan ayrılacağım için gitmeden önce her şeyi halletmek istiyorum. Benim için çok yoruldunuz, büyük çaba sarf ettiniz. Bunun için size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sizden bana hemen şimdi, yani sizden emekleriniz karşılığında size ne kadar borçlanmış olduğumu söylemenizi rica edebilir miyim? Benim işlerimi ayarlamak için o kadar çok zaman kaybettiniz ki, lütfen buradan ayrılmadan önce bu konuyu da çözümlememe yardımcı olun. Dostumuz donup kalmıştı. Kalbi duracakmışçasına çarpıyordu. Bu kadarı da çok fazlaydı. Buna hiç hazırlıklı değildi. Kanis o anda öfkeyle zavallı bir köpeği dövdüğünüzde, hayvan yanınıza sığınıp yalvaran gözlerle elinizi okşamaya başladığı zaman hissettiğiniz türde bir pişmanlık ve acı hissinden başka hiçbir şey algılayamıyordu. ''Hayır, hayır'' diye kekeledi mahcubiyet içinde. ''Bana borcunuz filan yok.'' O anda sırtından aşağı boşalan soğuk teri hissetti. Her şeyi önceden inceden inceye düşünmeye ve her reaksiyonu planlamaya alışkın biri olarak yaşamında belki de ilk kez yepyeni bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Zor ve acı dolu eksperlik günlerinde yüzüne kapıların kapanmasını, selamına karşılık bile verilmemesini, hatta bölgesindeki bazı sokaklardan hiç geçmemeyi tercih ettiği zamanları bile yaşamıştı. Ancak birinin ona teşekkür edip minnettarlığını bildirmesi bu hiç başına gelmemişti. Kanitz kendisine kayıtsız şartsız inanan bu ilk kişiden utanç duyuyordu. Hiç istemese de kendini özür dilemekten alıkoyamadı. ''Hayır'' diye kekeledi. ''Tanrı aşkına hayır. Bana borçlu filan değilsiniz. Sizden para alamam. Yalnızca yaptıklarımın doğru olduğunu ve sizin istekleriniz doğrultusunda hareket etmiş olduğumu bilmem yeterli. Kim bilir, belki biraz daha beklememiz daha doğru olurdu. Belki biraz daha yüksek bir tutara satabilirdik. Aceleniz olmasaydı. Ama siz hemen satıp kurtulmak istiyordunuz. Aslında bence de sizin için en doğrusu buydu. Tanrı önünde yemin ederim ki ben de doğru davrandığınıza bütün kalbimle inanıyorum. Nefesi yeniden açıldı. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Hatta dürüst davranmaya bile başlamıştı. Sizin gibi ticaretten pek anlamayan birinin gerçekten de bu gibi işlerden tamamen elini çekmesi en doğru davranış. Böyle birinin, yani sizin gibi birinin azla yetinip kendini güvenceye alması en doğrusu. Sizden özellikle bir ricam olacak. Yutkundu. Lütfen. Karşınıza çıkıp satmakla kötü yaptığınızı veya çok ucuza sattığınızı söyleyecek insanların sizi yanıltmasına fırsat vermeyin. Daima her satıştan sonra bir takım kişiler ortaya çıkıp kendilerinin çok daha fazla ödemeye hazır olduklarını söyler. Sizin satış koşullarınızın kötü olduğunu iddia eder. Ama iş ödemeye gelince hemen durum değişir. Size hemen vade önerir, önünüze senetler, bonolar ve bunun gibi birçok öneri getirirler. Bunlar size göre işler değil. Sizin bunlarla uğraşmanız olanaksız. Size kesinlikle garanti edebilirim ki, yani inanın bana, yemin ederim ki paranızı yatırdığımız banka çok ünlü ve güvenilir bir kuruluş ve paranız kesinlikle güvende. Günü gününe, saati saatine getirinizi alacaksınız. Bundan hiç endişeniz olmasın. İnanın bana, yemin ederim, sizin için en iyisi bu. Bu arada otele ulaşmışlardı. Kanit tereddüt içindeydi. Onu hiç değilse bir yerlere davet etmeliyim diye düşünüyordu. Bir akşam yemeğine ya da tiyatroya. Bu arada genç kadın elini uzatmıştı bile. 20. ayrımın sonu. Sayfa 179.